Kitabın adı Aşkın Gözyaşları. Tebrizli Şems. Yazarı Sinan Yağmur. 6. ayrım. Sayfa 62. Allah alemi sevgiyle yarattı. Bu yüzden alemi dolduran çokluğu aşk üretir. Allah yaratıkları sevmeye asla son vermez. Dolayısıyla onları yaratmayı asla sona erdirmez. Her şey aşkla karılmış ve aşka karışmıştır. Çünkü onları Allah'ın sevgi sıfatı varlığa getirir ve tüm eylem ve etkinliklerini o harekete geçirir. Allah güzeldir ve güzeli sever hadisini şöyle anlayacağız. O kendisini güzelliği seven biri olarak tavsif etmiştir. Dolayısıyla o alemi sever. O güzeldir. Güzellik asli olarak sevilen bir şey olunca bütün alem de Allah'ı sever. Alemin bir kısmının başka bir kısmına olan sevgisi Allah'ın kendisine olan sevgisinin bir esintisidir. Allah'tan başka hiçbir aşık ve hiçbir sevgili yoktur. Dostu aramak farz olmuştur aşıklara. Boşanarak yüzüstü sürünen seller gibi onun ırmağına. Kaldı ki isteyen bizzat o, bizse gölgeler gibiyiz. Ey bütün konuşmalarımızda hep o konuşmakta. Kah çağlarız seller gibi dostun ırmağında. Kah bir su gibi hapsoluruz onun bardağında. Dost, dost, neredesin diyoruz dosta oturmuşuz da. Neredesin diyoruz boyuna sarhoşluktan onun yanında. Aşk da böyledir. Hiç kimse yaratanından başkasını sevmez. Ama o Zeynep, Suat, Hint, Hurşit, ne dünya, para, makam ve dünyada sevilen her şeye duyulan sevgi dolayısıyla ondan perdelenir. Şairler sözlerini tüm bu varlıklar üstüne tüketirler. Ama onlar bilmezler. Arifler şekillerin perdesi arkasında gizli Allah hakkında olmayan bir dize, bir muamma, bir kaside, bir aşk şiiri asla işitmezler. İnsanların anne, baba, dostlar, gökler, yer, bahçeler, saraylar, bilgiler, işleri yiyecek, içecek gibi çeşitli şeylere duyduğu umut, arzu ve tutkularının hepsi Allah'a karşı duyulan arzulardır ve bütün bunlar perdedir. İnsanlar bu dünyadan göçüp ezeli ebedi padişahı bu perdeler olmaksızın görünce tüm bunların birer perde ve örtüden ibaret bulunduğunu ve arzularının nesnesinin gerçekte o tek şey olduğunu bilirler. Onların tüm güçlükleri halledilir, kalplerindeki tüm sorular ve müşkülatlar cevaplandırılır ve her şeyi yüz yüze apaçık görürler. Bütün aşklar gerçekte Allah için aşktır. Aşk iyidir. Çünkü ilahidir. Ama aşıklar onun hakiki nesnesini tanımayacak olurlarsa o aldatıcı bir perde olarak kalır. Aşk muhtaç olmayan Allah'ın bir sıfatıdır. Başka bir şeye duyulan aşk mecazdır. Altın kaplamadır çünkü başkalarının güzelliği. Dışından pırıl pırıl ama zifiri dumandır onun içi. Parıltı gidip de açığa çıkınca duman, buza keser mecazi aşk o zaman. Geri döner o güzellik kaynağına. Benden kalır geride kokuşmuş, adi ve kaba. Geri döner hani aya ay ışığı, kalmaz kara duvarda yansıması. Sevenler ne için korku duyarlar ve ne için ümit ederler Şems? Kalplerinin geçmiş günlerde elde ettiğini kaybetmekten korkarlar. Sonra her sevenin kalbinden ayrılmayan bir korku nedeniyle endişe ederler. Sevgilinin onlara ihsan ettiği nimetlere gereğince şükretmeyip bu nimetlerden mahrum kılınmaktan korkarlar. Böylece korku onların kalbine iyice yerleşince ve nefisleri umutsuzluğa düşmeye başlayınca Allah'ın rahmetinin genişliğini hatırlayarak ümitleri kuvvetlenir. Sevenlerin ümidi hakikate ulaşmak ve vesilelerle ona yaklaşmaktır. Böylelikle korku ve ümit arasında olduklarından onun hizmetinden ve ona itaatten uzak düşmezler ve tüm işlerinde onun emrine göre hareket ederler. Zira bilirler ki o kendilerine hoşgörüyle bakacağına kefil olmuştur. Allah'ın şu ayetini işitmedin mi? Allah kullarına lütfedicidir. Şura suresi 19. ayet. Her nimet lütuf demektir. Allah'ın diğer yaratıklar dışında özellikle onu sevmesindeki lütuf ise apaçıktır. Nitekim sevgi bir kulun kalbinde iyice yerleştiğinde ne insan ne cin, ne cennet ne cehennem ne de sevgiliden başka herhangi bir şeyi hatırlamak ona erdemli gelmez. Seven sadece sevgilisini, onun kudret ve keremini, kendisini sevenlerden uzaklaştırdığı kötülükleri anmakta fazilet ve zevki bulur. tıpkı Allah'ın İbrahim Halil Aleyhisselam'ı kendisi için yakılmış büyük ateşten kurtarması gibi. Ki böylelikle izzet ve celal sahibi olan o, kudretinin eserlerini ve kendisini isteyene hiçbir karşılık beklemeksizin yardımını İbrahim Halil'e göstermiştir. Sevenlerin Allah'ın velilerine verdiği şu vaatlerini anmaları da aynı bağlamdadır. Onlar dünyada Allah'a kavuşacaklar ve perdeleri kalkacaktır. Herkesin cennet ve cehennem ortasında bekleyip şiddetli korkulara duçar olacağı en korkunç günde, yani kıyamette ise hüzünlenmeyeceklerdir. Sana göre tutku, şevk nedir? Bana göre tutku, sevgi nurundan aydınlığını alan ve asli sevgi üzerine fazlalıklı olmayan bir kandildir. Asli sevgi nedir? İmanın sevgisidir. Yüce Allah, müminlerin kendisine olan sevgisine şahitlik etmekte ve şöyle buyurmaktadır. İman edenlere gelince, onlar Allah'ı daha şiddetle severler. Bakara Suresi 165. ayet. Öyleyse tutkunun aydınlığı sevginin nurundandır. Tutkunun fazlalığı ise dostluk sevgisindendir. Tutku kalpte ancak dostluk nurundan harekete geçer. Öyleyse Allah bir kulunun kalbinde tutku kandilini parlattığında kalbin vadilerinde hareket eden tutku değildir ama kalp onunla aydınlanır. Bu kandili ancak iman gözüyle bakmak söndürür. Kul amellerinde bir kere düşmanından emin oldu mu ameli terk etmek endişesinden uzaklaşır. Mevlana sükunetle başını öne eğdi, düşündü, odaya sessizlik çöktü. Sağ elini göğsüne koyarak "Yüce sevgili görmek bize nasip olacak mı?" diye sordu. Bil ki Allah'ın velilerinin Allah'ı görmesi asla şahısların, cisimlerin, cinslerin, cevherlerin, arazların, sıfat ve mevsufların mekan ve yön üzere görülmesi gibi değildir. Allah'ı görme tüm bunlardan daha şerefli ve çok daha üstün, cismani her vasfın, maddi her sıfatın üzerinde bir kavramdır. Bu görme nurdan bir nurun, nurun içinde ve nur için nuru görmesidir. Nitekim Allah şöyle buyurmaktadır. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde kandil bulunan içi oyuk bir kandil gibidir. Kandil bir sırça içindedir. Bu sırça da sanki incimsi parlak bir yıldızdır ki ne doğuya ne batıya nispet edilmeyen bir zeytin ağacından yıkılır. Nur Suresi 35. ayet. Yani ne doğuya ne batıya derken ne şekilsel ne de heyulani demektir. Mevlana sözlerimi işittikten sonra yüksek sesle Allah diye bağırdı ve ardından şu beyitleri söyleyerek sema etmeye başladı. Yeryüzünde sevenlerden daha kötü durumda olan biri yoktur. Arzunun tatlı lezzeti bulduğunda o aşığı ağlarken görürsün her an, ya iştiyakinden yahut da ayrılık korkusundan. Kavuştu mu ayrılma korkusuyla ağlar. Ondan uzak kaldı mı şevkinden ağlar. Evet, aşığın gözleri sevgilisinden ayrıldığında da yaşla dolar. Ona kavuştuğunda da. Semayı tamamlayıp minbere yığılınca onu tekrar dinç hissettirmek için dedim ki Allah ilk maşuktur ve bütün varlıklar onu arzular. Ona yönelir ve işler bütünüyle ona döner. Zira varlıkların varoluşları, kıvamları, beka ve süreklilikleri ve kemalleri ancak onunladır. Varlığı kendinden olan tek varlık odur. Ey kardeş, Allah seçilmiş ve veli kullarına vaat ettiği gibi seni de kendi zatına ulaştırsın ve senin nurunu tamamlasın. İşte bu müjde şu ayettedir. Kıyamet gününde erkek ve kadın tüm müminlerin nurları önlerinden ve sağlarından gider. İşte o inananlar diyecekler ki, ey Rabbimiz, nurumuzu taslamam yap, bağışla bizi. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Tahrim Suresi 8. ayet. Mevlana olduğu yerden birden ok gibi fırladı. Bana öyle bir sarıldı ki tüm kemiklerim neredeyse un ufak olacaktı. Sürekli yanağımı öpüyor, eliyle sakallarımı okşuyordu. Allah seni, bizi ve tüm asil ihvanımızı doğru yola ulaştırsın. Seni, bizi ve tüm kardeşlerimizi hidayet yoluna kavuştursun. Muhakkak ki o kullarına çok merhamet edendir. İnsanlar üç sınıftır Celaleddin. Birinci sınıf muhabbet değneğiyle dövülmüş ve şevk kılıcıyla maktul olmuşlardır. Bunlar Allah'ın kapısında oturup ihsan beklerler. İkinci sınıf tövbe değneğiyle dövülmüş ve pişmanlık kılıcıyla maktul olmuşlardır. Bunlar da onun kapısında oturup affı beklerler. Üçüncü sınıf ise gaflet değneğiyle dövülmüş ve şehvet kılıcıyla maktul olmuşlardır. Bunlar da onun kapısında oturup cezayı beklerler. Anla ki aşkın aslı üç mertebe üzeredir. İnsani aşk, ruhani aşk ve Rabbani aşk. İnsani aşk, aşkın başıdır ve ruhani aşkın basamağıdır. Ruhani aşk da Rabbani aşkın merdivenidir. Rabbani aşk, cevheri saf, cismi latif, görünümü zarif, tabiatı ince, ruhu yumuşak, sırrı aydınlık ve yaratılışı yüce insanlarda açığa çıkar. Öyleyse aşk, cemal, güzellik, yetkinlik ve ahlak sahiplerinde bulunur. Zira aşkın fıtratı, mıknatıs gibi güzellik madenlerini kendine çekmektir. Aşk, her güzeli, kendi güzelliğinden yaratan Allah'ın güzelliğiyle süslenmiştir. Kişi, Adem'e emanet verilmiş ezeli güzelliğin insandaki durumu bakımından aşık olduğunda, tedricen ruhani aşka yükselir. Ruhani aşk, ezeli güzellik madenlerinde ruhların kıvılcımıyla ışımıştır. O ruhlar ki, Hak onlara, tüm sıfatlarıyla onları var ederken, güzellik ve cemal sıfatıyla tecelli etmiştir. İşte insan bu iki mertebede yetkinliğe ulaşınca ve bu iki aşkın terbiyesine erişince ona Hakk'ın cemali aşık olur. Böylelikle de onun aşkı Hakk'ın, ezelde onun hakkındaki aşkına uygun düşer. Bu durum şu ayetin anlamıdır. O, onları sever, onlar da onu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Allah buyurur ki, kuluma benimle meşgul olmak galip olunca ben onun şehvetini beni istemesi ve bana yönelmesi kılarım. Böyle olunca da kulum bana, ben de kuluma aşık olurum. Kulum benden gafil olduğunda derhal onunla gaflet arasına girerim. İşte bunlar benim hakiki velilerimdir. İşte onlar hakiki yiğitlerdir. Ben yeryüzüne bir bela indireceğim zaman onların hürmetine bundan vazgeçerim. Onun aşkı, cemal sıfatının ortaya çıkmasıyla onda, Allah'ın aşkının zuhur etmesinden ibarettir. Bu sebeple Davut Allah'a aşık oldu denmiştir. Keza Araplar Muhammed Rabbine aşık oldu demişlerdi. El alem şarap içer sarhoş olur. Biz aşk ehliyiz, içmeden sarhoş olmuşuz. Cemreler düşmüş, Konya'ya bahar gelmişti. Mevlana ile birlikte onun çok sevdiği Meram bağlarına gezintiye çıktık. Yaya olarak gitmeyi teklif ettim. Sağ olsun reddetmedi. Dergâhtan ve çarşıdan erzak almadan yola düştük. Meram'a geldiğimizde derenin kenarında bir meşe ağacının altına oturduk. Bülbül sesleri o kadar etkileyici şakıyordu ki derenin su sesi ile bülbülün şakıması insanın içini bulutlara yükseltiyordu. Biraz uzakta birkaç Rum bir ağacın altında et pişirip şarap içmekteydi. Mevlana onlara doğru bakıyordu. Birden bana doğru döndü. Ey Şems, sana bir soru sorabilir miyim? İlla ki soracaksan sor bakalım. Neden insanları şarap ile sınav yapıyorsun? Benden de ilk isteğin şarap getirmemdi. Sır er kişilerde bulunur. Aşk erlerin damarından akar. Erleri bulmanın yolu da en çok korktukları günah ile denemektir. Hele hele topluma rağmen, el alem ne der, imajım sarsılır, itibar kaybedersem diye çekindikleri şaraptır da ondan. Senden öncekiler bu terletici sınavı daha başlamadan kaybetti. Sen de şarap sınavını henüz kazanmış değilsin. Sadece ilk safhayı başardın. Yalnızken meyhaneden gidip şarap getirmekte değil marifet. Günü geldiğinde tekrar imtihanın var, unutma. Şu an o imtihanın altından kalkabileceğine emin değilim. Hazır olduğunu hissettiğim an sınavın başlar. Şimdi şu karşıdaki sarhoşlarla bizim aramızda fark görüyor musun? Ne yani? Bizler de mi ehli sarhoşuz? Sarhoşluk kendisiyle sözün anlaşılmasını sağlayan ve ayırt edebilme gücünü meydana çıkaran aklın kaybolduğu bir lezzettir. Allah buyuruyor ki, ey iman edenler, sarhoşken ne söylediğinizi bilene kadar namaza yaklaşmayın. Nisa suresi 43. ayet. Burada Allah sarhoş hükmünün bitmesi için söyleneni anlayabilmeyi şart kılmıştır. Demek ki ne söylediğini bilmeyen kişi sarhoşluk içindedir. Söylediğini bilir hale gelince de sarhoş hükmünden çıkmaktadır. İşte bu ilim ehlinin çoğunluğuna göre sarhoşluğun tanımıdır. Sen ehli fıkhı seversin. Ne diyor senin uleman sarhoşluğun tarifine? Anlat bakalım. İmam Ahmet bin Hanbel'e birinin sarhoş olduğu nasıl bilinir denildiğinde o kendi elbisesini başkasının elbisesinden ve ayakkabısını başkasının ayakkabısından ayırt edemiyorsa dedi. İmam Şafii'den Allah'ın rahmeti üzerine olsun şu söz rivayet edilir. Düzgün sözü karışıyor ve gizli sırrını ifşa ediyorsa sarhoş demektir. Davud el-İsfahani şöyle demiştir. Eğer üzüntüleri dağılmışsa ve gizli sırlarını ifşa ediyorsa sarhoştur. Sarhoşluk iki anlamı kendinde toplar. Lezzetin varlığı ve ayırt etme yetisinin yokluğu. Sarhoşluk denince bazen bu ikisinden biri, bazen de her ikisi kastedilir. Muhakkak ki nefsin idrak ettiğinde lezzet duyacağı bir takım tutkuları ve şehvetleri vardır. Fakat bu lezzetlerde gerek derhal ortaya çıkacak gerekse o sonradan meydana gelecek bir takım çirkinliklerin bulunduğunu bilmesi kişiyi böylesi hazlara yönelmekten alıkoyar. Akıl nefse onu yapmamasını emreder. Fakat iyiliği emreden akıl ve kötülüğü açığa çıkaran bilgi ortadan kalkıverince nefs tutkusuna kapılır ve her şeyi yapabilecek hale gelir. Sarhoşluğun sebebi lezzet olduğu gibi bazen keder de olabilir. Nitekim Allah şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir. Hac suresi 1 ve 2. ayetler. Sarhoşluğun diğer bir sebebi aşığın sevgilisini gördüğünde duyduğu sevinçtir. Bu durumda sözü karışır ve aklı gittiğinden hareketleri değişir. Hatta bazen duyduğu bu sevinç onu doğal bir neden ile öldürür. Bu doğal neden şudur. Kalpteki kan normalin çok üstünde yayılır. Kan deveranı çok fazla süratlenir ve dolayısıyla gerekli sıcaklığı taşıyan kan kalpten çekilince kalp soğuyarak ölüme neden olur. Şimdi anladın mı aşk ehlinin de sarhoş olduğunu? Şimdi kalkıp şu adamların yanına gitsen ve bize şarap getirsen, bil ki biz şaraptan değil, şarap bizden sarhoş olur. Hadi biraz meramı dolaşalım. Dilsiz dudaksız sözler söyleyeceğim sana. Bir şeyler anlatacağım. Bütün kulaklardan gizli, herkesin ortasında konuşacağım. Ama senden başka duyan olmayacak söylediklerimi. Halvetlerimizde Mevlana yavaş yavaş istediğim yere doğru gelmeye başladı. Ama hala kulağı dışarıya sağır değildi. Kitapları bırakalı epey zaman olmuştu. Hayatını değiştirdim. Eski düzeninden eser kalmadı. Ancak yüreğinde bazı tortuların kalıp kalmadığından emin olmalıydım. Mevlana, suyun durulanmadan sırrı veremem. Bilesin ki bulanık suda gusül alınmaz. Eğer Allah insanlara aşık olmasaydı, insanların ona aşık olmaları mümkün olmazdı. Maide suresi 54. ayet. Şimdi aşk yoluna girmeye hazır mısın? Kendini bu olgunlukta görüyor musun? Hala hamsın Mevlana'm. Hala ham mıyım? Peki pişmem için, o sırlar perdesini aralamam için daha ne yapmalıyım? Nefis nedir Mevlana? Nefis kendin olmaktır. Hazreti İsa, sen ey Allah'ım, kendimde olanı bilirsin ama ben sende olanı bilmem. Maide suresi 116. ayet. Şems, soğuk demir dövmek bir eşeğin kulağına Yasin okumaktır. Mevlana, çok az insan kendi öz nefisleri üzerinde tefekkürde, sorgulamada bulunur. Aynada gördüğün fiziğindir, kalbinde gördüğün nefsindir. Çok güzel konuştun Muhammed. Ayna dedin de, nereye dönerseniz dönün, Allah'ın yüzü oradadır. Bakara suresi 115. ayet. Eğer o bize bakmasaydı var olmamız son olurdu. Arifler mecazın eteğinden gerçeğin zirvesine tırmanırlar ve böylece miraçlarını mükemmel hale getirirler. Ey Şems, piştim, eridim. Erdir artık beni sırlar sırrına. Hala beni aşkın gizemli hazinesine davet etmeyecek misin? Piştim mi diyorsun şimdi? Elhamdülillah. Ciddi misin? Sübhanallah. Samimi misin peki? Amenna. O halde son sınavına hazırsın. İnşallah. Yarın kuşluk vakti yaya olarak Sille'ye gideceksin. Rum şaraphanesinden bir testi şarabı ulu orta güpe gündüz halkın gözü önünde sırtında taşıyarak dergaha getireceksin. Yapar mısın bunu? Elbette. Halk seni kınayacak ama umurumda değil. Ulema hakkında kötü fetvalar hazırlayacak ama önemsemem bile. Konya dedikodu kazanını kaynatacak ama kazanları batsın. Oldu o zaman. Yarın ola, hayır ola. Görelim samimi misin, değil misin? Altıncı ayrımın sonu. Sayfa no 73. Devamı 7. ayrımda.